Ayrım 10. Parsel Parsel. Murat Ağırel. Sayfa 105. Gökçek eski RP milletvekili Hüsamettin Korkut adanın çocuklarının 9 şirketine 2013-2017 yılları arasında toplam tutarı 256 milyon lira olan 56 ihale verdi. İnanılmaz değil mi? Gökçek'in ihya ettiği bu ailenin hangi firmaya hangi ihaleyle kaç milyon lira verdiğine dair belgeler ve ihale numaraları var. Fakat uzatmamak için belirtmeye gerek yok. İhaleyi alan şirketlerin isimlerinin bazıları şöyle: Ayaz Taha Hüt İnşaat Peyzaj, Binko İnşaat İthalat İhracat Şirketi, Elit Kent Mobilyaları, Koru Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Poyraz İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Zencefil İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Sadece bu şirketler değil, Melih Gökçek bu aileyi çok seviyor. Serkan Korkut Ata aynı zamanda Beyaz TV yönetiminde yer alıyor. Sinem Şen başta SOS Vakfı'nda. Ailenin yönetiminde olduğu firmaları yazayım. Fuat Korkut Ata, SD Hazır Yemekçilik, Veysel Korkut Ata, Beltema Turizm Eğlence Makine, Serkan Korkut Ata, Sönmez Oyuncaklı Araçlar. Serkan Korkut Ata bu şirket ile ANFA'dan tamamı istisna ihale yöntemi olan 3G usulü ile toplamda 24.2 milyon lira bakım ihalesi aldı. Bu şirketin hikayesi de çok ilgi çekici. Şirketin adresi Haymana yolu üzeri Mogan Rekreasyon Alan içi eğlence işletmeleri Gölbaşı olarak gözüküyor. 2005 yılındaki sahipleri ise Ufuk Baloğlu ve Babür Sönmez. Ufuk Baloğlu Ankara Spor Yönetimi'nde ve Beyaz TV olacak olan Ses TV Yönetim Kurulu'nda. Şirketi 2012 yılında enişte Ali Sedat Şenbaş devralıyor. Sonra da Serkan Korkut Ata. Korkut Ata'nın diğer sahibi olduğu şirket ise Başkent Eğlence Merkezi Oyuncaklı Araçlar isimli bir firma. Bu şirketin önceki sahibi Ufuk Baloğlu ve Ramazan Öztürk. Yine önce enişte sonra da Serkan Korkut Ata şirketi devralıyor. Bu firmada ANFA'dan toplamda 5 milyon liralık ihale alıyor. Diğer şirketi Poyraz İmar İnşaat Peyzaj yine ANFA'dan toplamda 6.9 milyon liralık ihale aldı. Bir diğeri Koru Grup ANFA'dan toplamda 13 milyon liralık ihale aldı. Serkan Korkut Ata Gökçek ailesine en yakın isimlerden birisi. Öyle bir yakınlık ki Gökçek istifa ettirilmeden 3 ay önce metro ve Ankara istasyonlarına 60 büfe kurulması talimatını vermiş ve büfelerin her birini 875 lira aylık kira bedeliyle Serkan Korkut Ata ve kardeşi Sinem Şenbaş'a kiralamıştı. Beyaz TV'de çalışan Serkan ve Fuat Korkut Ata ile Sinem Şenbaş'ın ortak olduğu Zencefil İnşaat, SD Hazır Yemek, Poyraz İmar, Ayaz Taahhüt, Yeni Kartal Tanıtım, Başkent Eğlence Merkezi, Koru Grup ve Sönmez İnşaat Limited şirketlerine 8 kalemde 60 ayrı büfenin kiralanmasının sözleşmesi, fiyatlarda düşük miktarda arttırmalar yapılarak imzalandı. Sönmez firmasına verilen 1546 araçlık Göksu Parkı Otoparkı'nın yıllık 315 bin liraya kiralandığı belgelendi. Müfettişler alınması gereken 315 bin liranın da tamamının alınamadığını tespit etmişti. Sadece bunlar mı? Göksu Parkı'nın içindeki 62 kişilik sinema, 2 adet tuvalet, 6 adet spor sahası, 6 adet eğlence alanı ve kafe, KDV dahil aylık 10 bin liraya 10 yıllığına kiralandı. Harikalar Diyarı'nın içindeki 3 adet büyük oyun alanı, 6 adet büfe, 2 adet dükkan, 3 çay bahçesi, 3 açık oturma alanı, masal adası işletmeleri, 2 adet tuvalet, depolar ve trenler, KDV hariç aylık 7 bin liraya 10 yıllığına kiralandı. Mogan Gölü Parkı'nın içindeki raylı tırtıl ve tren alanı, zincirli uçan sandalye ve trambolin, bir adet açık havuz, bir adet akülü araç pisti, bir adet go-kart pisti, bir adet büfe, KDV hariç aylık 4500 liraya 10 yıllığına kiralandı. Öte yandan Serkan Korkut Atan'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Başkent Eğlence Merkezi'ne Altın Park'ın içindeki 8 vagon ve bir çekici kupasından oluşan gezi treni işletmesi aylık 1250 liraya 10 yıllığına kiralandı. Yine Serkan Korkut Atan'ın sahibi olduğu Koru Gruba, One Tower'ın önünde bulunan 920 metrekarelik iş yeri de aylık yalnızca 2500 liraya 10 yıllığına kiralandı. M. Furkan Korkut Ata, MFK Turizm İnşaat Peyzaj İlaçlama Şirketi'nin sahibi. Serkan Korkut Ata'dan devraldı. Anfa'dan toplamda 28.9 milyon liralık ihale aldı. Diğer şirkete Ayaz Taahhüt İnşaat Peyzaj İmar Danışmanlık, Anfa'dan toplamda 9,5 milyon liralık ihale aldı. Diğer şirketi Elit Kent Kumobilyaları Oyuncak Peyzaj, Anfa'dan toplamda 21,4 milyon liralık ihale aldı. Diğer şirketi Binko İnşaat, Anfa'dan toplamda 65,4 milyon liralık ihale aldı. İş Muradiye Vakfı'ndan bakın nerelere geldi. Korkut Atan'ın tüm aile bireyleri sadece koruma altındaki türbeden mezar yeri almamışlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Anfa'dan çoğunluğu adrese teslim ihale yöntemi olan 4734 sayılı ihale kanununun 3G maddesi ile ihaleleri almışlar. Bir kişi de çıkıp siz kimsiniz, nereden çıktınız dememiş. Gökçek dönemi karanlık, dipsiz bir kuyu. Milletin parasıyla kim, neden, nasıl bu kadar zengin olmuş belli değil. Gökçek'in bu işten çıkarı, komisyonu ne bilinmiyor. Fakat bir ismi belirtmem gerekiyor. Hüsamettin Korkut Atan'ın kızı Sinem Şenbaş. Soyadı farklı çünkü Sinem Şenbaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Üyesi Erkut Şenbaş'ın oğlu Adit Sedat Şenbaş ile 2006 yılında evlendi. Sinem Şenbaş'ın şirketi Zencefil İnşaat Taahhüt Peyzaj 10 bin lira sermaye ile kuruldu. Şirketin adresi olarak ise Çankaya'daki İlk Adım Mahallesi 747. Sokak E2 Blok No 30 Taksim 49'da bulunan apartman dairesi gösterildi. Bu adresteki bina lüks konutların bulunduğu Dikmen Vadi konutlarına ait, yani Sinem Şenbaş oturduğu konutu şirket adresi olarak göstermişti. Tesadüfe bakın ki Şenbaş ile belediye başkanı Melih Gökçek aynı sitede oturuyordu. Unutmadan önemli bir konuyu daha belirtmem gerekiyor. Sinem Şenbaş da SOS Vakfı yönetiminde. Sadece Sinem Şenbaş Anfa'dan toplamda 29 milyon liralık ihale aldı. Bittiğini düşünüyorsunuz ancak ne yazık ki Korkut Ata ailesinin olayları bitmek bilmiyor. Bakın size Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun tespit edip belediye tarafından savcılığa intikal ettirilen bir durumu anlatayım. İş Ankara'nın da dışına uzanıyor. Tarih 15 Aralık 2016. Ankara Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Akçay Altınoluk tesislerinde kullanılmak üzere prefabrik bina alım işi ihalesi düzenleniyor. Yaklaşık maliyeti 132.466 lira olan ihaleyi MFK Turizm 127.500 lira bedel ile alıyor. Teftiş kurulunun incelemesinden sonra alıma konu olan 2 adet prefabrik yapının alımının ve montajının ihale daha yapılmadan önce yaptırıldığı ortaya çıkıyor. Teftiş kurulu hafiye gibi çalışmış, Google Earth görüntülerini çıkarmış ve 2016 tarihinde tesislerde bulunan kişilerin ifadelerini almış. İfadesi alınan kişiler ve görüntülerden elde edilen sonuca göre prefabrik yapılar ihaleden 7 ay önce zaten tamamlanmış. Alınan ifadelerden birinde de yapıların Binko şirketi tarafından 2016 Mayıs ayında teslim edildiği bildirilmiş. Yani muayene kabul komisyonu üyesinin kabul tutanağının imzalandığı tarihte kabulün yapıldığı yere gitmeksizin muayenede bulunmuşçasına imza atarak gerçeğe aykırı evrak düzenlenmiş. Yahu bu işin Korkut Ata ile ne ilgisi var dediğinizi duyar gibiyim. Teftiş kurulunun raporundan aynen aktarıyorum. Prefabrik yapının Binko şirketi tarafından yaptırıldığı öğrenilmiş olup MFK Turizm şirketine göstermelik olarak bırakıldığı, Binko şirketinin ihalelerden yasaklı olup olmadığına bakılmaksızın paravan bir şirket aracılığıyla söz konusu ihaleyi kurgulatarak menfaat elde etmiş olabileceği söz konusu. Zira MFK Turizm yetkilileri Muhammed Furkan Korkut Ata ve Fuat Korkut Ata'nın Binko İnşaat Şirketi yetkilileriyle aynı şahıslar olduğu, ayrıca İlkbahar Mahallesi 596. Sokak, No 14 Taksim 30 Yıldız Çankaya Ankara şeklindeki adreslerinin de aynı olduğu görülmektedir. Yani ihale filan yapılmamış. İhale açılmadan iş yapılmış, yapılan işin ihalesinde de usulsüzlük yaparak işi almış gibi göstermişler. Gökçek ailesi nasıl Korkut Ata ailesini seviyorsa, Korkut Ata ailesi de Gökçek ailesini en az o kadar seviyor. Öyle ya, Gökçek görevden alındıktan sonra dahi Gökçek'in adına tahsisli araç Korkut Ata ailesindeydi. Dipnot, Ticaret Sicili Gazeteleri ve EKAP, Elektronik Kamu Aydınlatma Platformu ihale kayıtları. Bu halkın parası işte böyle tarumar edildi. Korkut Ata ailesi yalnız değildi. Gökçek'in ihaleler aracılığıyla böyle koruyup kolladığı bir aile daha vardı. Ve ne tesadüftür ki onlar da Muradiye Vakfı'ndan geliyordu. Kalfaoğlu ailesi. Muradiye Vakfı'nın kurucu başkanlığını ve mütevelli heyeti başkanlığını Mustafa Kalfaoğlu yapıyordu. Bizim anlatacağımız Kalfaoğlu ise adı Ömer Kalfaoğlu. Firması ÖMK Turizm İnşaat Madencilik, 1997 yılında kuruldu. 2014, 2016 ve 2017 yıllarında ANFA'dan adrese teslim 3G ihale yöntemiyle toplamda 11 milyon liralık ihale aldı. Aynı adreste Türk Yapı Grup adlı firma var. Kuruluş yılı 2011, sahibi Ömer Kalfaoğlu. Bu firma ile de yine ANFA'dan adrese teslim 3G ihale yöntemi ile 2012-2018 yılları arasında toplamda 31.2 milyon liralık ihale aldı. Yine aynı adreste A Grup Şehir Planlama adı ile 2014 yılında kurulmuş firma var, sahibi Ömer Kalfaoğlu. Bu firma 2016 yılında yine ANFA'dan adrese teslim 3G ihale yöntemiyle 3.4 milyon liralık ihale aldı. Bu kadar kolay mı dediğinizi duyar gibiyim. Ama devamı var. Yine aynı adreste Duygu Peyzaj adlı firma var. Bu şirkette 2014 yılında kurulmuş ve sahibi Ömer Kalfaoğlu. 2016 yılında yine ANFA'dan adrese teslim 3G ihale yöntemiyle 1.9 milyon liralık ihale aldı. Fakat aynı adreste bir de Derya Peyzaj adlı firma var. Bu şirket de 2006 yılında kurulmuş ve sahibi Ömer Kalfaoğlu'nun kardeşi Ebru Kalfaoğlu. Gökçek'ten kaç paralık ihale almış biliyor musunuz? 2016 yılında yine ANFA'dan adrese teslim 3G ihale yöntemiyle 12.1 milyon liralık ihale aldı. Yine ANFA'dan ihale alan sahibi Ahmet Kalfaoğlu olan bir şirket daha var. Burçak Teknoloji, kuruluşu 2011 yılı. Bu firma 2012, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında yine ANFA'dan adrese teslim 3G ihale yöntemiyle 24.7 milyon liralık ihale aldı. Demem o ki Melih Gökçe'ye Muradiye Vakfı'ndan geliyorum. Erenköy cemaatindenim deyiverin, sonra arkanıza yaslanın. Gelsin ihaleler, gelsin milyonlar. Bu halkın parası işte böyle tarumar edildi. Gözünü Fenerbahçe'ye dikti. Biraz ihalelere ve isimlere ara verip size Melih Gökçek'in spor merakını anlatayım. Pek bilinmez Gökçek futbolda bir şeyler görmüş olacak ki gözünü zamanında Fenerbahçe'ye dikmişti. Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olma konusunda ısrarlıydı. Basın toplantısı düzenleyerek Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra olumlu ve olumsuz pek çok tepki aldığını anlattı ve planını duyurdu. Fenerbahçe'ye başkan olduğun takdirde kulüp idaresi Ankara'ya taşınacak, diğer tesisler ve takımlar İstanbul'da bırakılabilir. Derdi Fenerbahçe filan değildi. Başka bir şeyin peşindeydi. Çünkü Fenerbahçe'ye başkan olamaması halinde Gençler Birliği'nin yönetimini üstlenebileceğini açıkladı. Daha önce de Keçiören Gücü takımını alıp yönetmişti. Öyle ki bu sözler yıllar sonra Osmanlı Spor, Ankara Spor ve Ankara Gücü üçgeninde yaşanacakların habercisiydi. Bu üçgeni anlatmadan olmaz. Ankara Spor 21 Mart 1978 yılında Ankara Belediye Spor adı ile kuruldu. 1984 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Spor adını aldı. 1998 yılında ise tekrar isim değişikliğine giderek adı Büyükşehir Belediye Ankara Spor oldu. Ankara Spor adıyla 2003-2004 sezonunda yükseldiği Süper Lig'de 2005 yılında kulüp yönetiminin aldığı karar sonucunda futbol branşı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinden çıkartılarak Ankara Spor AŞ adı ile özelleştirildi. Kulübün onursal başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kulüp başkanı Hilmi Gökçınar, futbol şubesi sorumlusu ise Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'ti. Arasının iyi olmadığı bilinen Başkan Hilmi Gökçınar'ı gizli bir operasyonla kulüpten uzaklaştırdığı iddiaları o dönemde tartışmaya yol açmıştı. Ahmet Gökçek bir süre Berlin Ankara Spor Kulüp Başkanlığı da yaptı. 2006-2007 sezonunda Berlin Ankara Spor ödenmeyen borçlar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Alacaklılar kulüp hakkında dava açarken icra memuru da kulüp hakkında tutuklama kararı çıkardı. Gökçek Alman kulübündeki başkanlığı 2007 yazında aniden bıraktı. Futbolcu Sasha Köttig ile İstanbul Ümraniye'deki şampiyon Spor Sanayi ve Ticaret Limited şirketi Gökçek döneminde alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle kulübe dava açtı. 102 yıllık Berlin kulübü kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kulübün eski başkanları ve üyeleri son umut olarak baba Melih Gökçek ile oğlu Ahmet Gökçek'e mektup gönderip borçların ödenmesini istedi. Yüksek Mahkeme icra memuru Werner Kerschke 2008'de sulh mahkemeleri usul yasası uyarınca kulübe tutuklama kararı çıkarılması amacıyla icra mahkemesine başvurdu. Mahkeme de bu talebe uyarak kulüp hakkında tutuklama kararı verdi. Wederson Gökçek Wederson oldu. Neyse Türkiye'ye dönelim. Ankara Spor'da yer alan Brezilyalı futbolcular yerli statüsünde oynayabilsin diye Türk vatandaşlığına geçirildi. Wederson Gökçek Wederson oldu. Caba da Melih Caba, Tita ise Ahmet Tita oldu. Şaka değil, gerçek. Ankara Spor Süper Lig'e yükseldi ancak ne yapılırsa yapılsın 1910 yılında İmalat-ı Harbi olarak kurulan Ankara Gücü ve 1923 yılında Ankara Sultanisi öğrencileri tarafından kurulan Gençler Birliği'nin Ankaralı nezdindeki ilgisine mazhar olamadı. Olamazdı da zaten. Gökçek ailesinin gözü Ankara Gücü'ndeydi. Süreç Ankara Gücü, Ankara Spor Kulüplerinin birleştirilmesi projesine geldi dayandı. Ankara Gücü 1980-1981 sezonunda 2. Lig'de hedeflediği şampiyonluğa ulaşamamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermiş, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başkent ekibinin 1. Lig'de yer alması gerektiği düşüncesinden hareketle çıkarılan kanun Ankara Gücü'nün yükselmesini sağlamıştı. Ankara Gücü o tarihten itibaren hiç düşmeden mücadelesini Süper Lig'de yani 1. Lig'de sürdürmüştü. 102 yıllık tarihiyle ülke futbolunun önemli kulüplerinden olan Ankara Gücü'nün başına 2009 yılında Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in gelmesiyle takım için kabus dolu günler başladı. 19 Şubat 2009 tarihinde kulüple hiçbir resmi bağı olmayan Ankara Gücü Spor AŞ adlı 50 bin lira sermayeli paravan bir şirket kuruldu. Bu şirketin yönetim kurulu Ahmet Güler, Bayram Erdoğan, Ufuk Yılmaz, Borahan Mavi, Ömer Faruk Kunt'tan oluşuyordu. Ankara Gücü yönetimi derhal dava açıp bu ismi kullanamayacağı yönünde bir tedbir kararı koydurmak istedi. Dava görüşülürken kongre gerçekleştirildi ve Gökçek Yönetimi Kulübü devraldı. Bilin bakalım ne oldu? 16 Aralık 2009 tarihli klasspor.com'un haberine göre Melih Gökçek kanadından Ayhan Atalay Genel Sekreter Sidar Tunca'yı çağırıp davaya girilmemesini istedi. Bu teklif Cemal Aydın ekibi tarafından olumlu bulunmadı ve davaya girileceği Ayhan Atalay'a iletildi. Bunun üzerine Başkan Ahmet Gökçek ekibi Mustafa Asım Kahyaoğlu'na vekalet verip duruşmaya katılmasını ve Ankara Gücü'nün davadan çekildiğini ifade etmesini istedi. 4 Aralık'ta mahkemeye Ankara Gücü adına Ömer Aşık ve Mustafa Asım Kahyaoğlu birlikte girdi. Kahyaoğlu Ankara Gücü'nün davadan çekildiğini beyan ederken Ömer Aşık davanın devam etmesini istedi. Ankara Gücü adına görevli avukatların farklı istekleri üzerine şaşıran hakim, davayı 16 Aralık'a erteledi ve taraflardan da vekalet getirmelerini istedi. Ahmet Gökçek ve ekibi başka çare bulamayınca Başkan Vekili Serdar Özersin ve Genel Sekreter Sidar Tunca'yı azledip Ankara 53. Noter'de bunu yönetim kurulu kararı olarak onaylattı. Böylece mahkemeye Mustafa Asım Kahyaoğlu'nun tek başına girmesi ve Ankara Gücü'nün davadan çekildiğini beyan etmesiyle Ankara Gücü AŞ'nin önündeki engeller ortadan kalktı. Sonun başlangıcı da böyle oldu. Ticaret Sicili gazetesinden yer alan bilgilere göre kurucu yönetim değişti ve yönetim kurulu başkanlığına Ayhan Atalay, yardımcılığına Nuri Elibol ve Mustafa Akan getirildi. Şirket tadil edildi ve ismi Ankara Gücü Futbol Anonim Şirketi olarak 100 bin lira sermayeli olacak şekilde değiştirildi. MKE Ankara Gücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne hisse verildi ve yönetim kurulu Muammer Kılıç, Hasan Bilgili, Görkan Büyükkaralı olarak değişti. Yani işin özü şu, Ankara Gücü Spor Kulübü Ankara Gücü AŞ'ye devredilmek isteniyordu. Çünkü Ankara Gücü Derneği'nin tüzüğü ve statüsü yapmak istedikleri birçok şeyin önünde engel oluşturuyordu. Örneğin MKE kurucu kurum olarak Ankara Gücü Kongresi'nde ve yönetiminde belirli bir ağırlığa sahip, tüzüğün sınırlamalarından kurtulmak ve MKE'nin ağırlığını tasfiye etmek için kulübü şirket bünyesine katmaya çalışılıyordu. Bu kez Ahmet Gökçek Ankara Spor'un ardından Ankara Gücü Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçildi. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 114.